Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi ile karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Evet hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sada.
Hocam çok güzel bir konuya girdik. İmam Gazali Hazretleri'nin kendisi güzel, kitapları güzel, her konuda eserleri var. Şimdi geçen hafta zor şartlarda okuduğunu,
evet,
ondan bahsetmiştik. Yani bir ümit olsun böyle hani bütün kardeşlerimize. Allah-u Teala hocam parayı dilediğine, ilmi ise isteyene veriyor.
İsteyene.
O yüzden ilmi istemek lazım. Şimdi hocam kendisi büyük bir alim olmuş. Nizamiye medreselerinde efendim rektör olmuş bugünün tabiriyle. Ama şunu söylüyor hocam. Daha sonra diyor, anladım ki benim bu efendim ilimden kastım mal, şöhret, makam ve nüfusa kavuşmakmış. Yani biraz hocam ilmi bir araç sallaştırmış. Amaç Allah'a kulluk, güzel insan olmak, kişisel gelişimden çok.
Evet.
Yani bundan bir gelir elde etmek olmuş. Halbuki hocam ilim çok üst ve yüce bir şey. Hocam bizim kültürümüzde mesela şöyle bir şey. Eve bir muslukçu çağırırsanız hemen hakkını verirsiniz değil mi?
Evet.
Ama bir ilim adamı bir konferansa çağırılsa bir şey verilmez. Çünkü onun karşılığı yoktur. Genelde verilmez yani. Bu bence güzel bir şey. İlim o kadar yüksek, yüce bir şey ki bunun maddi bir karşılığı yoktur. Sadece teşekkür edilir. Bir çay söylenir işte konuşmacıya. Bir yemek ısmarlar neyse. Bence güzel bir şey hocam bu.
Evet. Burada tabii şunu da hesaba katmak lazım hocam. Gelenekte vakıflar vardı.
Evet.
Çok. Ve ilim adamlarını giderlerini, harcamalarını onlar karşılıyordu.
Öyle.
Şimdi günümüzde bu kadar gelişkin değil. Bir de bazen şöyle düşünüyorum yani. Ben de nereye davet edilsem bazen böyle işte ücreti ima eden sorular sordukları zaman dedim ücret işini biz Allah ile kendi aramızda hallediyoruz.
Elhamdülillah. Ücretini Allah'tan istiyoruz.
Fakat şöyle bir durum da oluyor. Çağıran yer profesyonel bir organizasyon bu işi.
Sizin sırtınızdan bir şeyler kazanıyor.
Diyelim ki bir bununla ilgili bir fonu var vesaire var. Bunları en azından yönlendirmek, yardım kuruluşlarına yönlendirmek. Mesela diyelim ki tamam ben geleceğim. Bunun karşılığında da siz işte şu yardım kuruluşuna atıyorum bir kurban ya da işte bir miktar bağışta bulunmak gibi. Bu aynı zamanda teşvik etmek. Yani o yardım kuruluşlarına bir destek. Çünkü o yardım kuruluşlarına hocam ilim adamları ne kadar destek olabilir ilim fikir insanları?
Her zaman çok destek olamıyoruz
olamıyor.
Maalesef.
Ekonomik olarak buna imkanlar o kadar gelişkin değil bir iş adamı gibi yani. Onun da katkısı
hocam,
böyle olsa.
Hocam ne iş adamı? Bir futbolcu, bir şarkıcı, bir bilmem müzikçi kadar.
Evet.
Maalesef hocam bu da ilmin ayrı bir derdi. Yani son zamanlarda ülkemizde hocam destek azaldı çok ilim adamlarına. Hocam Batı'da bunun yine vakıflar var, çok ciddi vakıflar. Hocam Batı'da bir kitap yazılsın illa altında şu not vardır. Ben bu kitabı falanca vakfın desteğinde yazdım.
Evet.
Pakistan'a gittim, İran'a gittim. 2 yıl kaldım. Bütün masraflarımı falan falan vakıfa teşekkür ederim. Onlar ödedi falan gibi. İnşallah hocam bizde artar da hocam esasında geçen beni çağırmışlardı. Bir TRT Diyanet'in çekimine gitmiştik hocam. 20 dakikalık bir program için bütün gün orada çekim yaptık.
Dediler yani gün ki, gidiyor. Yani
hocam dediler,
20 dakika
dediler,
program ama.
Yani dediler bu tür çekim işi yapanlar, film çekenler dediler. Parayı program için almayız, beklediğimiz için alırız. Yani 20 dakikalık çekim ne olacak yani, insan ayaküstü konuşur.
Evet.
Öyle değil. Bütün gün bekliyorlar. O yüzden dediler biz dediler hani ücreti bu beklediğimize karşılık alıyoruz. Çünkü hakikaten zor iş. Evet. Şimdi hocam değişimi tasavvuf kitaplarını okumakla başlıyor Gazali'nin. Şöyle diyor. Sufilerin kitaplarını okumaya başladım. Ebu Talip Mekki'nin Kutul Kulubu, Haris el Muhasebi'nin kitapları ve Cüneyd-i Bağdadi'nin eserleri onlardan bir kısmıydı. Onların kal ehli değil, hal ehli olduklarını anladım.
Yani söz değil, yaşantı.
Hocam
teori
çok zor bir
değil,
fark.
Pratik.
Çok ciddi bir fark değil mi?
Evet, çok.
Nasıl oluyor hocam bu fark?
Yani psikolojide de hocam. Yani psikolojiyi ne kadar iyi bilirseniz bilin. Eğer psikolojik sorunlarınızı çözmüyorsanız o psikoloji işinize yaramıyor yani. Yani o psikolojiyi niye öğreniyorsunuz? Psikoterapiyi kendinizi iyileştirmek için ve insanları iyileştirmek için yani.
Ama sizin bir sürü fobiniz varsa, kaygınız varsa
evet.
Yani ne biçim bilim derler değil mi hocam insana?
Evet. Yani pratiğe yansıtmayı çok önemsiyor tasavvuf. Ve aslında bilim geleneğinde de pratiğe yansıma çok önemsenmiştir yani. İnsanların dertlerine derman olması lazım ki bilim ve teknoloji gelişsin yani. O bakımdan şey, tasavvufun oradaki vurgusu olağanüstü derecede önemli.
Yani bilmek var ama esas mesele olmak.
Evet.
Eğer olmazsan bilmenin ne faydası var?
Evet.
Hatta ciddi bir sorumluluk getiriyor size. Yani bir doktorun sigara kullanarak hasta olmasıyla normal bir vatandaşın kullanarak hasta olması arasında çok fark var. Çünkü birisi bilerek yapıyor bu işi. Daha fazla bir vebali var.
Evet.
Daha fazla bir yani sorumluluğu var diyelim.
Onun için hatta doktorun yaptığını yapma, dediğini yap, yaptığını yapma derler ya.
Hocam yani, yıllar önce otobüste sefer yapardık Kütahya Tavşan arasında. Yani İstanbul, o zamanlar arabamız yoktu. Hocam otobüse bineriz. Adamın kucağında bebeği var. 6 aylık bir yaşında. Hem kendi sigara yakar otobüsün içinde hem de arkadaşlarına ikram eder.
Eyvah, eyvah.
Sağına soluna. Hocam bu adam bilse yapar mıydı bunu? Yani demek ki bilinmiyordu zarar o kadar.
Evet, eskiden ama bu kadar bilinmiyordu.
Şimdi hocam yani bilerek yapmak daha fazla veballi. Demek hocam yaşamak daha zor, onu demek istiyorum.
Tabii yaşantıya dönüştürmek, çünkü insanın kendi egosunu aşması gerekiyor. Bilmek, hayret ve merak yoluyla insan bilmeyi istiyor. Ama bildiğini yaşantıya dönüştürebilmesi için orada kendi egosunu yenmesi lazım.
Yani hocam bilmekte bazen zevk var. Bir şey öğreniyorsunuz, yeni bir şeyi. İşte
tabii onu da havada atıyorsunuz yani.
Sağda sola hava atıyorsunuz hocam. Veya bazen yüksek makamlara layık görülüyorsunuz. Falanca hoca çok her şeyi bilir diyorlar mesela. Onu evet, bakan yapalım diyorlar diyelim ki. Ama iş yaşantıya gelince nefis bu sefer hoşlanmıyor yani güzelliklerin yaşanmasından. Hocam burada kendi onu söylüyor. Yani aylarca diyor sıkıntı çektim. Yani bir manevi gelişim, oluşum için medreseyi bırakayım. Bir yandan da şeytan diyor ki gitme. Bir daha bu makamı bulamazsın. Böyle yağlı ballı pozisyonlarda bulacaksın.
Evet.
Otur oturduğun yerde diyor şeytan diyor. Aylarca hocam böyle bir çelişki içinde yaşamış. En son artık terk ediyor. Şam'da bu Emeviye Mescidi var hocam. Camisi var büyük. Onun bir minaresinde rivayete göre yıllarca riyazet, tefekkür, halvet hayatı yaşamış. Yani kendini bulmak, Allah'ı bulmak. Ama bu sefer tabii ilim yoluyla değil hocam. Kalbiyle, ruhuyla bulmak için uğraşmış. Ciddi bir değişim yani yaşamış.
Yani bir kalp arkeolojisi bir açıdan yani. Arkeolojik kazı evet, yapıyor kalbinde.
Evet.
Derinlere iniyor. Çünkü bir şeyi, iyi bir şeyi yapıyor olmak kendi başına yetmiyor. O iyi bir şeyi iyi bir niyetle yapmak gerekiyor.
Evet.
İyi yapmak gerekiyor. Onu da insan iyilik yaparken, şimdi günümüzde çok yaygın ya hocam. 3 kuruşluk yardım yaparken 5 kuruşluk reklam yapıyor.
Hocam bizim İlahiyat Fakültesi böyle yol üzerindedir. Hani bir büyük iş adamına gitmişler, holding patronuna. Hani demişler bize bir işte yurt yap falan filan. Demiş yurt yol üzerinde mi? Yolun kenarındaysa ve ismi de verirseniz olur, yaparım. Demişler maalesef yolun arkasında, yoldan görünmüyor. O zaman yapamam, kusura kalmayın demiş. Dediğiniz gibi hocam şeytan bazen hayır işlerini reklam için kullandırıyor. Ki hocam biz buna riya diyoruz dini evet, tabirle. Esas amacı yani o adamın hayır yapmak değil.
Evet.
Bir diyor yurt
yine
yaptırırım.
Yine egosunu şişirmek yani.
Yurt yaptırırım. Yurt bana 5 milyon TL'ye mal olur. Ama bu yurt orada 100 sene kalacak.
Yani şu ben kadar reklam diyorum, getirirse
hayır,
olur diyor.
Oraya ben diyor pano astırsam ismini. Evet. Bundan daha çok para öderim. Bir, 100 evet, senede hocam düşün yani her ay 10 bin 20 bin lira kirası var biliyorsunuz böyle büyük panoların.
Evet.
Ya bir de diyor reklam yapsam insanlar gıcık kapar ama hayır yapıyorum.
He evet.
Hem reklam hem hayır yapmış olurum diyor.
Evet. İşte şey yani bu gösterişle büyüklenme üzerine kurulu bir ilişki biçimi. İşte modern zamanlar kapitalizm bunu inanılmaz derecede teşvik ediyor. Ama sonuçta insan sadece başkalarına değil kendine de zarar veriyor. Çünkü kendi olamıyor yani.
Hocam şöyle diyor muasırı Abdülgafir onunla alakalı. Haşmeti terk edip züht yoluna girdi. Takva sahibi olmak ve ahiret azığı kazanmak için sahip olduğu bütün imkanları terk etti. Nefis mücahedesine güzel ahlak ve güzel gidişat sahibi olmaya yöneldi. Düşüncesizlik şeytanı mevki makam isteği ve kötü gidişat değişime uğradı. Nefis sükunet buldu diyor hocam. Çünkü sen hocam bu dünyada böyle yüksek makamlara uzandıkça keyfi de kaçıyor. Yani ilmi olmak için değil de bir yere erişmek için kullanırsanız o ilim size hocam sıkıntı getiriyor aslında.
Evet çünkü şey artık onun için sizin özel bir değeri olmuyor. Sadece bir araç yani. Şimdi parayı bizatihi kim sever? Hiç kimse sevmez. Parayı bizatihi bir kağıt parçası
yenmez.
Yani. He.
Ama onunla eğer bir şeyler elde edebiliyorsan ve zamanla ne oluyor? O ilim para yerine geçmeye başlıyor ve ilmin bizatihi bir değeri kalmıyor senin gözünde.
Hocam şöyle söylüyor bu değişimi kendisinde. Şunu biliyorum ki ilim neşrine geri dönmüş olsam da geri dönmüş değilim. Kendisi sonra bu 11 senelik halvetten sonra tekrar Nişabur'da medreseye dönüyor. Tekke yaptırıyor ve medrese.
2 yıllık değil mi?
Ne kadar kaldı mı şimdi? Onu, hocam 2 sene olabilir evet. Ama emin değilim. Ama 11 yıl uzdet müddeti 11 yıl sürmüştü. Tekrar dönünce şöyle söylüyor bu sefer ama bir fark var diyor. Şunu biliyorum ki ilim neşrine geri dönmüş olsam da geri dönmüş değilim. Dönüşüm sadece mekanı oldu. Yani farklı artık bir ilim öğretiyorum.
Hmm.
Zira daha önce ben mevki ve makamın kendisiyle kazanıldığı ilmi öğretiyor. Sözlerim ve fiillerimle ona davet ediyordum. Yani öğrendiğim ilim mevki ve makama hizmet ediyordu. Kastım ve niyetim de buydu. Bugün ise mevki makamın kendisiyle terk edildiği ve mevki makamın düşüklüğünün kendisiyle tanındığı bir ilme davet ediyorum. Şöyle bir şey hocam şimdi. Yani yanlış anlaşılmasın. İnsan ilimden sonra bir makam mevki elde etmeli mi? Edebilir.
Evet.
Mesele o değil. Mesele tamamen ilmi, ilim gibi kutsal bir şeyi böyle çok basit bir maddi çıkara kullanmak.
Evet.
Mesela hocam şöyle düşünün. Zaten burada söylüyor kendisi. İmam Şafii diyor ilim bildiği için dayak yedi. Yani zalim sultana karşı hakkı söyledi. Hapse atıldı. Ama nice ilim adamları da aynı sultandan çuval dolusu para aldı. İlimlerini sattıkları için. Yani ilim adamı dürüst olmalı, gerçekleri savunmalı sadece diyor. O maddi çıkarlara göre hareket etmemeli diyor hocam. Dediği bu.
Evet, yani öbür durumda bir maskaradan farkı olmaz ki. Yani bir ilim insanına yakışacak bir şey değil. Veya bir sanat adamına ya da bir düşünce insanına yakışacak bir şey değil.
Hocam bir sinema oyuncusu hani demiştiniz ya, Memati demiştiniz geçen haftalarda.
Evet, evet.
Hasan Sabbah oynuyor şimdi. Ya adam sanatkar, tabii ki oynayacak yani. Hatta güzel oynarsa, siz dediniz ya.
Evet.
Ya iyi rolleri güzel oynuyordu ama kötü rolü de güzel oynuyor dediniz.
Evet.
Onun için bir, bu bir şeydir. Ama bir ilim adamından hocam bunu bekleyemeyiz.
Evet.
Yani ilim adamının tek şeyi vardır hocam. Hocam geçen Gazali'yi okuyordum ve başka bir yerde. Diyor ki adaletin diyor ortası olmaz. Her şeyin ortası vardır. Mesela gadabın ortası diyor. Diyelim ki işte nedir? Cesarettir.
Evet.
Aşırısı yani hesapsız kitapsız kavgaya atılıp ölmektir. Her gördüğün kavgaya hocam girişenler var ya. Adama soruyorsun niye girdin kavgaya? Bilmiyorum hocam diyor. İnsanlar kavga ediyormuş, ben de girdim diyor. Cahil cesareti var ya hocam.
Evet.
Bir de korkaklık var. Ortası nedir? Cesarettir diyor Gazali. İffet de diyor şehvetin dengelisidir yani. aşırısı şerehtir yani. Oburluktur, arsızlıktır, utanmazlıktır. Bir tanesi donukluktur. Hiçbir şey istememek de iyi bir şey değil.
Evet.
Ortası iffettir diyor. Şimdi hocam ama adalete geldiği zaman diyor ki adaletin ortası yoktur.
Adalet adalettir.
Yani hocam şöyle düşünelim. Sizin bir yerden alacağınız var 10 bin lira. Ben diyorum ki hocam al şu 5 bin idare et. Bu adalet olur mu? Adamın hakkını vermedi. 9.999 lira olsun. Yine adalet değil. Evet. Bir lirasını aldınız yani o adamın hak ettiği paranın. Hocam aklıma şey geldi. Bu hocanın hikayesi var ya, meşhur bir hoca kadılık makamında. Birisi gelmiş, bir şikayeti var. Anlatıyor. Haklısın diyor adama. Biraz sonra şikayetçi olduğu adamı da çağırıyorlar. O da anlatıyor meselenin kendi tarafınca. Ya sen de haklısın be diyor. Orada hanım demiş ki hocam demiş. Bir davada iki tane haklı olmaz. Biri haklı biri haksızdır yani bu kesin. Hanım sen de haklısın demiş. Şimdi adaletin hocam ortası yok diyor Gazali. Çok hoşuma gitti bu şeyi.
Evet. Ortası kendisi yani.
Yani çünkü ilim de böyle bir şey hocam. Ortası yok. Ya evet. Hakkı savunacaksın. Ki hocam hadis-i şerifte geçiyor. En büyük diyor cihat zalim sultan hakkı söylemektir. Çünkü kelle koltukta yani.
Evet. Bu arada hocam şey rol buyurun. Yapmak dedik ya, aklıma şey geldi.
Evet.
Erol Taş geldi. Yeşilçam.
Zamanlanınca dayaklar yemek.
Evet evet hocam şey kalmış. İnce Cumali diye bir film vardı. Orada şey rolünü oynuyordu. Acımasız bir ağa rolünü oynuyordu.
Evet.
Şimdi film o zamanlar sanatçılar insanlarla birlikte ilk filmi
köyün kahvesinde şey içecek yani. Belki değil mi?
Filmi Anadolu'ya gidiyor hocam. Filmi insanlarla biritiyor. Film bittikten sonra sıra şeye geliyor. Erol Taş'a geliyor. Film hakkında konuşurken sahneye çıkıp oyuncular konuşuyor yani.
Tabii film değişik şöyle oynadık bir, böyle yaptık.
Seyirciler orada. Birden ortalık karışıyor. Seyirciler şişe, taş, sopa falan fırlatıyor. Halbuki Erol Taş son derece iyi yürekli bir adam. Bir de şu. Yani iyi yürekli filmleri de var. Ama onun da
Babacan filmleri de var.
Onunla şimdi şey olmuş. Yani dönüşmüş yani. O etiket üstünde kalmış. O rol üzerinde yapışıp kalmış yani. Şimdi insanlar hocam şeyde modern zamanlar böyle oluyor. İnsan iyi biri olsa o insan eğer şeye film icabı der gibi ya bu iş bunu gerektiriyor diye bir oyun oynamaya başlıyor. Sonra o onun üzerinde kalıyor. Değiştiremiyor kendini.
Hocam bu psikoloji persona dediğimiz yani kişilik dediğimiz şey maskedir.
Evet.
Latince herhalde maske ve
kendi orijinal yüzünü unutuyor maske takmaktan. Hep farklı maske takmaktan kendi orijinal yüzünü unutuyor. Yani Gazali'nin istediği aslında ne yaptığı ne? İnsan kendi doğal yüzüyle ortalıkta olsun.
Mevlana'nın dediği gibi hocam ya göründüğün gibi ol.
Ya olduğun gibi
görün. Olduğun gibi görün evet. Bunu istiyor değil mi bizden yani?
Evet yani Gazali'nin yapmış olduğu o. Zaten kalbe odaklanmasının nedeni o. Çünkü görüntü olarak iyi şeyler yapıyor olabilirsin ama bütün bu iyi şeyleri, iyilikleri, güzellikleri eğer egonu şişirmek için yapıyorsam birdenbire o yaptığın iyilikleri, güzellikleri sıfırla çarpmış oluyorsun yani.
Ya Cüngü hocam hadiste geçiyor. Bu tür riyakarlar dünyada karşılığını aldığı için işte güzel okuyor desinler. Evet. Ama büyük ilim adamı ne güzel konuşuyor desinler diye hakkı söylemek için değil de kendi reklamını yapmak için konuşanlar evet. Hocam ahirette önce cehennem onlar gidiyor. Hatta hocam şehit de olabilirsin yani şehit diye görülebilirsin. Eğer derdin ama kahraman desinler, cesur desinler diye bir kavgaya giriştinse yani vatanı milleti savunmak için değil de nefsin adına giriştinse onlar da şehit olmuyor zaten hocam.
Evet şey Profesör Doktor Doğan Celoğlu anlatıyordu hocam. Amerika'ya yeni gittim diyor. Öğrenci işte işlemleri yapıyor. Gittim diyor bir resmi kuruma. Orada kız acayip ilgilendi bende. Çok böyle güleç baktı, evraklarım, dosyam falan filan. Ben zannettim ki bu bana iş atıyor yani.
Evlenmek istiyor benimle belki de.
Ya yani, evet çıkmak istiyor, gezmek istiyor. Neyse diyor, işlemimi bitirdim diyor. Ama aklım kızda kaldı diyor. İşte gene yolum oraya düştüğünde baktım ki işte görev yerinden ayrılmış dışarıya doğru çıkıyor. Ben bekledim şimdi şey edeceğiz yani.
Selam versin.
Selamlaşacağız işte çıkacağız bir kahve içeceğiz falan filan. Hiç diyor yanından geçti gitti. Son anladım ki Amerika'da bir insan resmi görevli bir işi yaparken yurttaşa sempatik davranmak zorundaymış.
Güler yüzle iş yapmak zorunda.
Yani onun kendi duygu durumu önemli değil. Ona göre davranacak. Hocam, o ama sadece orada geçerli. Yani onu bir insaniyet olarak değil... Güler yüzlü bir insaniyet olarak değil, bir strateji olarak sadece kullanacak.
Hocam aynısı başıma geldi. İngiltere'de 95 yılında bir aylık dil kursuna gittik. Bir hocamız var, o kadar sempatik, o kadar gülecen, böyle şahsi sorular soruyor. Belki dil öğrenmek için hani, nerelisin, kaç kardeşin var işte falan falan. Dedim ki artık biz bu adamla ebediyen dost olduk herhalde. Kurs bitti, yolda gördüm, selam vermedi bana, selam mı almadı. Şimdi tabii bu da insanlık değil ama en azından hocam bizdekine göre daha iyi. Şu manada söyledim. Bazen hocam bizde Allah'ın hikmeti herkes iş istiyor devletten ama o makama otur oturmaz sihirli bir sanki hocam gömlek giyiyor arkadaşımız.
Evet.
Hasta bakıcı oluyor, doktor oluyor hocam, öğretmen olabiliyor. Yani ben de öğretmenim. Hani öz eleştiri yapalım. Bu sefer öğrenciyi, hastayı, vatandaşı sinek gibi görüyor. Sen buraya niye geldin kardeşim? Hastaneye gelmesen olmaz. Ya hastaneye hasta gelmese doktor olmaz. Ben şimdi üniversite hocayım. Talebe gelmese devlet bana ne kadar maaş verir ki? Birkaç sene sonra orayı kapatır. Şimdi bu da hocam bizde çok katan çok yanlış. Çok şey açtık Allah'a şükür memleketimizde. Elhamdülillah. Evet. Çok güzel gelişmeler oldu ama hala bu memuriyet sisteminde vatandaşa kötü bakma, onu aşağı görme hastalığı hocam inşallah bırakırız.
Evet inşallah. İşte bu deminki şey hocam rol yapmak. Şimdi bir bürokrasi, memur kültürü var. Oraya girdiği zaman onlar gibi rol yapmaya başlıyor.
Yani iyi kalpli olsa bile kötü davranıyor mesela.
Yani giderek dönüşüyor, başkalaşıyor yani. Şimdi bizim yazar çizer arkadaşlar var. Bir kısmı memuriyete geçmiş durumda. İşte okullara yardımcı ders kitabı yazan arkadaşlar. Konuşuyoruz bazen da. Ya diyor biz o şeyi kaybettik diyor memuriyete geçtikten sonra. O yeteneği kaybettik. Niye? Kullanmadık, köreldi.
Evet.
ne yaptık? İşte herkese uyduk yani.
Hocam Gazali'yi meseleye getirirsek, yani insan bir ilmi hizmet için öğrenirse,
evet,
hastasına güler yüzle davranıyor, öğrencisine, öğrencinin velisine güler yüzle davranıyor. Onlar hocam, bize bir laf vardır, hani müşteri veli nimetimiz derler ya esnaf, evet, dükkanında. Aynen o müşteri esnafın psikolojisiyle yaklaşıyor hastasına, efendim işte vatandaşına. Ama o ilmi para kazanmak için öğrenmişse, hastaymış, sağlammış, vatandaşmış, yaşlıymış, umurunda olmuyor hocam. Hani lafı oraya getirelim, onu da bağlayalım inşallah bu bölümü. O yüzden hocam biz Gazali'de olduğu gibi ilmi hizmet için, Allah'a kul olmak için önce. Hatta hocam psikoloji de öyle değil mi? Yani insanları kurtarmak, hayatını kurtarmak.
Evet.
İnsanlara sağlığını kazandırmak için öğrenmemiz gerekiyor herhalde.
Ya şimdi şöyle düşünün hocam. Adam kalp doktoru, muazzam bilgi birikimi var. Ama kimsenin kalbini iyileştirmek için çabası yok. Ya bu ne kadar kötü bir şey ya.
Ama ya hocam psikolog, biz intihar edeceğim diyor. Diyorsun terapi parası varsa gel, yoksa intihar edebilirsin,
evet,
gibi.
Yani şimdi sonuçta insanın sahip olduğu yetenekler, birikimler, bütün bunları Robinson Crusoe gibi yapayalnız bir yerde geliştirmiş değilsin. Toplum içinde geliştirmişsin. Dolayısıyla bunun bir şeyin olması gerekiyor. Karşılığının, bu hizmeti insanlara vermen gerekiyor. Yok ben kendi egom için hep davranacağım. Yok, öyle bir şansın yok. Pandemi insanlara şeyi öğretti. Bu dünyada tek başına, sadece kendi egosuna göre, kendi burnun dikine göre gidemeyeceğini öğretti.
Hocam esasında bizim için bu manada bir iyi de oldu. Belki bir açıdan yani.
Bir açıdan tabii, evet, bir ders verdi. Hmm. Nedir? Yani sen insanlarla birlikte kader birliği halinde yaşıyorsun. Bu kadar ego merkezli, kendi benliğine odaklı, kendi bencil arzuların doğrultusunda yaşama şansın yok diyor yani. İş birliği yapacaksın, el birliği yapacaksın. Yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bulunacaksın mesajı veriyor.
Eyvallah hocam. İlk bölümü burada bitiriyoruz inşallah. İkinci bölüme devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Programa yeni katılan dinleyicilerimiz için bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli abimiz Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam Gazali'nin şahsiyetini yani bize ilgilendirdiği kadarıyla, esasında hayat hikayesi uzun ama öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim bu Kimya Saadet'in birinci bölümü hocam.
Evet.
Ya hocam tam bir kişisel gelişim kitabı ya. Başlık şu: kendini bilmek ve tanımak.
Evet.
Yani sen diyor bu kişisel gelişime, bu maneviyat yoluna girdinse ilk işini, ya ben kimim? Ben ne işe yararım bu dünyada? Benim bir kediden ne farkım var? Ağaçtan ne farkım var? Bunu bir düşün. Misyonunu düşün, vizyonunu düşün modern tabirle. Ondan sonra ne yapacağını bir karar ver diyor hocam. Ne dersiniz?
Evet, yani insanın kendi iç dünyasına bir yönelmesi gerekiyor. İçindeki yetenekleri harekete geçirmek için. Hep içinde kalması da yanlış. Ama hiç içine bakmadan dışarıya göre davranması da yanlış. Bir taklitçi gibi. Yapması gereken kendi iç dünyasına bir yoğunlaşıp oradaki... Bir de tasavvuftaki hocam, kendini bilmek, kendini tanımak hep şey zannediliyor. Manevi ve metafizik zannediliyor. Halbuki bunların, hı-hı, aynı zamanda psikolojik ve sosyal karşılıkları da var.
Biyolojik de var hocam.
Var.
Yani değil mi?
Kesinlikle. Mesela diyelim ki haset hocam. Haset sadece insanın kalbinde yaşadığı bir duygu durumu değildir. Aynı zamanda bir insan ilişkisidir hocam. Haset.
Başkasına zarar da verebilirsin. Tabii.
İki, haset o insanın kendisine de zarar vermiyor mu? Veriyor. Ya haset mesela, haset fesat bir insan nasıl mutlu olabilir? Asla mutlu olamaz yani. Yani dolayısıyla şey zannediliyor. Kalbin halleri sanki sadece insan ile Allah arasındaki şeylerden ibaret gibi anlaşılabiliyor. Elbette o boyut var ama ondan ibaret değil yani. Sonuçta insana hayat içerisinde hayatını akışkanlaştıran, insanın kendi gelişimini sağlayan. Haset ettiğin zaman hocam bir aslında noktaya takılmışsın. Kendini o noktada kilitlemiş demeksin.
Şimdi hocam mesela ben sizdeki, diyelim ki psikoloji ilmini haset ettim şimdi. Ya kendimi de hocam mahrum ediyorum.
Evet.
Şimdi haset etmesem oturup okuruz beraber, sohbetler ederiz. Sizden bir şeyler öğrenirim. Bir, öğrenemiyorum. Ya diyorum o hoca ne bilir ki diyorum. Bendeki ilim onunla 10 misli diyorum mesela.
Evet.
Ondan sonra bir de kafamı sileme şu taktı yapıyorum şimdi. Ya evet. Daha önce şuraya gitmiş, şurada konuşma yapmış, Allah Allah falan filan. Şimdi hocam yani negatif olarak da pozitif bir iş yapacakken size takılıp kalıyorum mesela. Hocam bu dediğiniz gibi şey çok oluyor. Hani ailevi ilişkilerde, komşuluk ilişkilerinde, bazen akrabalık ilişkilerinde. Bakıyorsun herkes birbirinin kazanımlarıyla meşgul.
Evet. Ya mesela diyelim ki ben de taksam Süleyman Hocam'ın yanında tasavvufla ilgili nasıl konuşacağım. İşte doktorasını bile İngiltere'de yapmış falan. Yani bunun üzerinden gidip yan yana gelmek istemiyorsun. Halbuki bir araya geldiğin zaman halbuki bir arada birlikte olduğunda çok şey kazanıyorsun. Yani haset sana bir şey kazandırmıyor bu anlamda.
Hocam şuradan okuyayım bak onu biraz işleyelim. Bil ki Allah Teala'yı tanımanın anahtarı insanın kendi kendisini tanıması ve bilmesidir. Bunun hakikat olduğuna kim nefsini tanırsa şüphesiz ki Rabbini tanır hadisiyle gerçeği anlayıncaya kadar varlığımızın belgelerini onlarla hem dış dünyada hem de kendi işlerinde göstereceğiz. Ayet-i kerimesi kuvvetli bir delildir diyor hocam. Şimdi burada dediğiniz gibi kendini tanımak sadece yani dış beden değil, duygularımızı tanımak hocam.
Evet.
Bunlar nereden geliyor bu duygular? Niye geliyor? İnsan niye haset etsin ki başkasını? Niye kıskansın ki başkasını? Niye başkasına kin duysun ki? Bunları hocam bilince diyor, Allah'ı da tanırsın diyor hocam. Çok ilginç. Yani sadece kendini kurtarmazsın dünyada. Ahiretini tanırsın diyor hocam.
Çünkü modern bilimin tabii ve modern kültür bize hep şey öğretiyor. Bir bilgiyi biz duyularımızla, gözümüzle, kulağımızla, bir de beynimizle, aklımızla kavramaktan söz ediyor. Tasavvuf bunları inkar etmiyor. Tasavvuf buna bir de kalbi dahil ediyor.
Hepsine ilaveten. Hocam bir iki boyutlu resim vardı. İşte üç boyutlu çıktı. Yakında 4-5-10 çıkacak. Evet. Şimdi hocam her boyut daha bir gelişmiş oluyor. Bir öncekisinde hocam Word dosyaları var ya şimdi.
Evet.
Yani şimdi Word kaça geldik bilmiyorum ama her sonrası daha gelişmiş ama bir öncekinde kapsıyor esasında.
Evet. Söylüyor. Daha gelişkinde çayım mı? Bak bu modelde kalacak diye yani. Şimdi hocam bir şey içiyorsun. Çay içiyorsun. Bu çayın bir rengi var, bir kokusu var, bir tadı var. Bir görüntüsü var. Bunlar duyuların alanına giriyor. Şimdi çay nasıl üretilir? Bu çayda kullanılan su işte H2O bunun hikayesi vesaire. Bunlar da bilişsel boyutu oluyor. Ama bütün bunlar çaydan içerken bir zevk almıyorsan, bu çayla birlikte bir muhabbet hali sende oluşmuyorsa yani, bir anlamı kalmıyor. Bir de şimdi buna bir de şunu ekleyelim. Sen bütün bunları Yaradan'ın sana bir lütfu olduğunu hissettiğinde ve için pırpır ettiğinde, kalbin böyle pırpır ettiğinde, sevgilini gördüğün zaman, sevdiğin bir insanı gördüğün zaman, sevdiğin bir anı böyle çocukluk anını böyle bayram sevinci düşündüğün içinde olan coşku yaşıyorsan, onun için sufi de son derece şey insanlar, heyecanlı, coşkulu, içli, duygulu ama bütün bunları bir metafizik derinliği olacak şekilde olan insanlar.
Hocam Gazali'de şükür bölümünü hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda işlemiştik beraber. Gazali şunu diyor, şükür diyor nimetin Allah'tan geldiğini bilmek ve onunla sevinmek. Şimdi hocam size sevdiğiniz bir insan her dakika bir şey gönderse ne kadar sevinirsiniz. Evet. Bir de şunu söylüyor hocam İmam Gazali şükür bahsinde, ya diyor insanlar öyle gafil ve nankör ki diyor, en acil nimetler bedava bize gönderilmiş. İşte hava, su, ekmek. Bunlar karşılıksız hocam. Yani hava tamamen karşılıksız. Su biraz daha az ihtiyaç değil mi hocam havaya göre? İnsan bir hafta susuz yaşayabiliyor. Ama o hava birazcık parayla hocam. Bak şimdi Allah-u Teala merhametine bak. Bir an yaşayamayacağımız hava tamamen bedava.
Evet.
Biraz idare edebileceğimiz su daha az bir ücreti var. Onu da hocam şöyle diyor araştırmacılar. Esasında o bizim musluktan içtiğimiz suyun ücreti suyun ücreti değildir. 10. kata su pompalamanın ücretidir.
Ücreti evet.
Ayda işte hocam 100 lira su parası veriyorsak o suyun kendi hocam bedeli değil. O suyun bir gramını alamayız hocam biz bu paraya. Diğeri de hocam ekmek. İnsan bir ay kadar icabında iyi antrenmanlıysa hocam 20-25 gün aç yaşayabiliyorsa aslında. O biraz daha pahalı.
Evet.
Şimdi diyor ki Gazali ya diyor ben nankör insan diyor. Bunlar herkese verildiği için mi diyor kıymetini bilmiyorsun?
Evet.
Şimdi diyorsun ya hocam ben havaya şükredeyim ki Ali Rıza hocam da teneffüs ediyor. Dışarıdaki milyonlarca insan da havayı teneffüs ediyor. O zaman bu nimet değildir.
Şimdi hocam mesela işte nefesin kıymetini en çok kimler biliyor? Virüse yakalanıp hastanede entübe edilen hastalar. ne kadar kıymetli olduğunu, bazı kamu spotlarında o nefesin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu vurguluyor yatan hastalar yani. Ya da suyun ne kadar aziz bir şey olduğunu, susuz kaldığında
köldeki bir insan biliyor.
Evet. Şimdi mesela tırnak içinde insanların dostlarıyla karşılaştığı zaman sarılması çok sıradan bir şey gibi. Ama korona döneminde artık tokalaşmıyorsunuz bile. Uzak duruyorsunuz ve hocam sarılmanın aslında ne kadar kıymetli bir şey olduğunu insanlar fark etti.
Hocam toplaşmak, sohbet etmek o kadar şey olmuş ki normalleşti. Bazen gitmiyorduk ya, artık çok gittik, bugün de gitmeyelim.
Yani evet.
Ama şimdi hocam ölüyoruz ya sohbet etmek için. Arkadaşlarımızı görmek için.
Evet. Yani kesmiyor. Zoom'da ya da WhatsApp'ta görüntülü görüşmeler kesmiyor. Çünkü o şeyi alamıyorsunuz. O sıcaklığı alamıyorsunuz. Teknoloji giriyor araya. Bir soğukluk sokuyor
şimdi
araya.
Şimdi hocam evvelden 20 dakikalık program için Amerika'ya, Avustralya'ya giderdik. Bir konuşma yapacağız diye. Yani akademik bir konferansta. Ya 20 dakika için sen buradan Avustralya'ya gider mi Allah aşkına? 2 gün. Ama hocam değiyordu. Şimdi mesela online yapılıyor. Ben katılmıyorum çoğuna. Ya dostluk oluşmuyor. Bir adamla çay içmeden online 10 dakika gördüm diye kimse arkadaş olmuyor. Sizinle
tanışmam da öyle oldu ya. Üsküdar Üniversitesi'ndeki sempozyumda yani.
Orada çay içtik beraber değil mi hocam?
Evet, çay içtik birlikte yani.
Şimdi çay içmesek de hocam online görüşmüş olsaydık, yani 5 dakika ben sizi görseydim, siz beni görseydiniz muhtemelen.
O orada kalırdı yani.
Orada kalırdı hocam.
Yani onun için sosyal medya arkadaşlığı sadece sosyal medyada kaldığı zaman benziyor. Taksim'de geziyorsunuz, İstiklal Caddesi'nde ya da Sultanahmet Meydanı'nda geziyorsunuz.
1000 kişi gördünüz.
Gördünüz, ayaküstü bir şey sordunuz, ayaküstü bir şey konuştunuz falan. Ondan sonra herkes yoluna gitti gibi oluyor. Elbette böyle ilişkilere de insanın ihtiyacı var. Yani insan sadece yakın tanıdığı insanlarla yaşayamaz. Ama bunların peşine kapılıp da esas sohbetleri, muhabbetleri insanlar unutunca o bir ciddi sorun olmaya başladı.
İşte hocam kendimizi tanırsak bu ihtiyaçlarımızın farkına varıyoruz. Şöyle diyor hocam İmam Gazali, insana kendi nefsinden daha yakın bir şey yoktur. Kendini bilmeyen Allah'ı nasıl bilir? Eğer kendimi biliyorum, tanıyorum diye iddia ediyorsan yanılıyorsun. Zira delilsiz iddia makbul değildir. Eğer delilin zahir azalarından yüzünü, başını, batın ahvalinden ise acıktığını, susadığını bilmek ve kızgınlık zamanlarındaki bir kimseden intikam almak gibi bir şey bilmekse diyor, bu diyor hayvanlarda da var.
Evet.
Hayvan da acıktığını bilir. Hayvan da kızar.
Susadığını bilir.
Yani bir köpeğe şöyle bir tepme sallasan o da seni ısırmak için bir hamle yapar. Bu diyor yani kendini bilmek değildir. Bugün de hocam bizim esasında belki en çok aldandığımız nokta burası. Yani biyolojimizi bilmek tamam güzel ama hepsi o değil.
Evet. Çünkü insan sadece biyolojik bir canlı değil. İnsanın psikolojisi var, insanın sosyolojik tarafı var, insanın kültürel tarafı var, ekonomik tarafı var ama bir de insanın metafizik tarafı var. İşte yani insana böyle bütüncül yaklaşmayınca sadece bir taraf. Tarihte mesela hocam bir dönem ekonomide homo economicus, yani çalışan insan sadece ekonomik motivasyonlarla çalışır diye bir model gelişmiş. Ha,
insan ekonomik varlıktır diye tercüme edelim değil mi hocam?
Evet evet, insan sadece ekonomik varlıktır. Şimdi fakat zamanla görülmeye, Charlie Chaplin'in bazı filmlerinde vardır. Mesela adam fabrikada çalışıyor, iş yaptığı iş sadece diyelim ki bir tane vidayı
çok
sıkmak.
Çok can sıkıcı bir.
Başka hiçbir şey yok ama şimdi hocam otomasyon sistemlerinde işçilerin yaptığı işler çok standart. Çok sıradan aynı zamanda. Ve bu da yabancılaşmaya sebep oluyor.
Ya günde 8 saat hocam elinizde bir tornavida bir vidayı sıkıyorsunuz o kadar.
O zaman fark ettir ki insanın sosyal boyutu da var. Ama sonra zaman geldi bu insanın transpersonal boyutu da var. Bir metafizik boyutu da var. Ama niçin böyle burnumuzu biz sürte sürte bunlara öğreneceğiz ki? Bunlar zaten bize bir ufuk olarak bizim geleneğimize verilmiş şeyler. Bunlar bizim modern bilim ve teknolojiden yararlanmamıza mani değil. Ondan ibaret saymak yanlış.
İşte hocam Gazali diyor ki yani yaklaşık 920 sene önce bunu söylemiş. Yani diyor acıktığını bilmek, mideni bilmek, bağırsaklarını bilmek senin diyor kendini tanıdığın manasına gelmez ki hocam. Bugün de psikoloji maalesef sanki buna yakın bir şekilde beynini bil, işte beyindeki hormonları bil falan. Ön lobu, arka lobu onu bilirsen. Sen psikolog olduğun gibi bir yanlış yaklaşım içinde. Sanki hocam buna da bir eleştiri çıkarabiliriz.
Tabii oraya bir eleştiri var. Modern insan kendini hocam bir beden olarak hissediyor. Biyoloji yani. Beden.
Evet.
Onun için
hormonlar
bedene,
var.
Bedene aşırı derecede önem veriliyor. Hormonlar önemli, beslenme önemli vesaire eyvallah. Ama sadece bu odaklı olarak yaşamaya başladığın zaman bu insanın bir de psikolojisi var. Buna sabah katman gerekiyor. Ama psikoloji dediğin şey de sadece insanın iletişim ihtiyacı, insanın sadece gündelik yaşamını sürdürecek psikolojik boyutu yok. İnsanın bir de mesela çağımızdaki en büyük sorun anlam sorunu, ama psikoloji bize anlam konusunda bir ufuk vermiyor. Çağımızın en yaygın hastalığı narsizm kabul ediliyor. Bunu biz değil, şey söylüyor yani.
Psikologlar söylüyor.
Psikologlar söylüyor. Hatta sosyologlar söylüyor.
Hocam ne kuşağı vardı? Z kuşağı mı vardı böyle hani?
Yani kuşaklar son zamanlarda yeni yeni kuşaklar, yeni yeni türevler var. Ama değişmeyen bir şey var. Ortak payda narsizm.
Hocam ben başıma çok geliyor bu. Ben şimdi öğrencilerimize not veriyorum. Genelde hocam bol vermeye de çalışırım. Evet hocam bizim zamanımızda 55 alıp da sınıfı geçtik mi? Oh be dersi geçtik derdik. Allah'a hamd ederdik. Şimdi hocam öğrenci 99 verseniz hocam diyor çok üzgünüm. Nasıl olur ben gibi mübarek bir talebeye?
Mübarek talebe.
Harika bir talebeye. Yani bunu demek istiyor çocuk. 99 layık görürsün. Esasında ben 110'a layığım. Ya çocuğum diyoruz 100'den fazla not yok bir kere. Hocam o kadar bir şey var ki herkes kendisini olduğunun 10 misli fazla görüyor. Öğrencilerimize dahi. Ve buna ilahiyat öğrencisi hocam.
Evet sonuçta tabii onlar da bu
toplumun
şeyden,
çocukları tabii ki.
Bu toplum derken aslında bu dünya. Niye hocam? Sonuçta mesela bu insanlar Hollywood filmleriyle büyüyor.
Hocam ben de şöyle bir taktik geliştirdim bu tür öğrencilerimize. Gel evladım diyorum şu Arapça metni bir oku bakalım. İngilizce ilahiyatsa şu İngilizce metni bir oku bakalım. Şu anlat bakalım diyorum. Hepsi ya hocam kusura kalma özür dileriz. Siz bize çok fazla not vermişsiniz esasında. Biz bunu da hak etmemişiz ama.
Evet.
Diyerek ikna olarak geri gidiyorlar.
İşte o büyük de ego şişmesi hocam. Çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi. Ego şişmesi ilk bakışta iyi bir şey gibidir. Bizim gelenekte hani horozlanmak denir ya.
Eyvallah.
Şimdi horoz kavga edecek olduğu zaman şey der. Kanatlarını kabarır. Açar, kabarır. Kendini olduğundan büyük göstermeye çalışır yani.
Ki düşmanı korkutsun.
Düşmanı korkutsun ama sonuç olarak gücü değişmiyor yani. Gücün neyse o, sen ister kabar ister kabarma. Şimdi bu ego şişmesi hocam şöyle bir risk taşıyor. Egoyu ne kadar çok şişirirsen patlatılması o kadar kolay oluyor. Bir topu iğne. Mesela o insanların psikolojisi kolay çökertiliyor işte. O insanlar egosu aşırı şişkin olan insanlar ruhsal hastalıkları kolay geliştiriyor. Ya da bağımlılık problemleri kolay gelişiyor. Ya da madde bağımlılığı mesela alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi şeyler kolay geliştiriyor.
Mevlana diyor ki hocam gölgeyi kılıç kesmez, kurt ölü kurdu ısırmaz. Bir adam yerle bir mütevazi ise bunu hocam zaten başkasının bir hareketi rahatsız etmiyor. Ama dediğiniz gibi egosu böyle tavan yapmış göklere ulaşmışsa
evet.
En ufacık bir yani yanlış hitabı bile vay sen benim kim olduğumu biliyor musun deyip hocam patlıyor adam. Evet. Ben profesörüm diyor, ben işte generalim diyor, ben bakanın oğlunun, torununun akrabasıyım diyor. Hocam dediğiniz gibi bunlar esasında çok zayıf kimseler, egosu şişenler bir bakıma.
Evet, o özellikle de zayıf olduğu noktaları daha fazla şişiriyor. Yani gösterişe büyüklenme sosyal medya da buna olağanüstü bir şey haline getirdi. Doping etkisi haline getirdi. Gerçekte tatil yapmıyor. Tatilde fotoğraf çektiriyor sadece mesela. Niye? Tatil yaptığını bilmesi ona şey veriyor. Tatil yaptı diye bilinmesi ona keyif veriyor.
Hocam timsah yeni
insanlar
var.
Yapsa.
Arkasında hocam timsah gelip yiyor insanı. Yani böyle yani resim çekeceğim Amazonlarda diye. He. Timsahlarca parçalanan. Hocam geçen en son başıma geldi. Yüksek bir kaleye çıkmıştık ailecek. Çok güzel bir Osmanlı kalesiydi. Ya bir çift kale burcunu resim çektirmek için, selfie yapmak için ödüm patladı, gidip tutacaktım az daha. Kardeşim düşeceksiniz aşağıya. Arkası kalenin uçurum. Kalenin üstüne çıkıp hocam resim çekip bunu paylaşmak Allah aşkına bu yani hayata tehlike atmak ya.
Ya işte insanlar şey yapmak istiyor. Bir diğer insanların gözüne girmek istiyor. Şimdi tırnak içinde insan Allah'ın gözüne girmek için çaba harcasa
Allah sana hiçbir tehlikeli bir şey istemiyor bizden hocam.
Evet.
Çok normal şeyler istiyor.
Bir de şu. Şimdi Allah senden sonuç olarak sende olanı istiyor.
Ve sana olanı faydalı olanı istiyor hocam.
Evet. Yani o anlamda baktığın zaman tasavvuf bir insani gelişim programı insana sürer. Bir insani gelişim programıdır. Yani sonuçta senden olmayacağın bir şeyi istemiyor. Örneğin diyelim ki şeyde olduğu gibi Katolik ve Ortodokslukta olduğu gibi bir rahiplik ve rahibelik kültürü yok. Evlenmemek diye bir şey söz konusu değil mesela.
Açlıkta ölmek diye bir ibadet yok bizde.
Söz konusu değil. Ve şeyler belirli tabii şey diyelim ki az yemek, az uyumak, az konuşmak dönemsel olarak uygulanan, yani bir ruhsal gelişim egzersizi olarak uygulanan şeyler, ömür boyu uygulanan şeyler değil yani.
O yüzden hocam biz programı şöyle bitirelim, vakit doldu. Kendini bil kendini, kendini bilmezsen bildirirler sana kendini mi diyelim hocam?
Evet, evet.
Gazali böyle söylemiş hocam, kendini bilmekle başlıyor her şey. Allah hocam hepimize kendimizi tanımayı, ama her manada psikolojik, evet, sosyolojik, biyolojik ve bir de ilişkiler açısından tanımayı nasip eylesin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. İmam Gazali Hazretleri'ne buradan hocam fatihalar gönderiyoruz.
Evet.
900 sene sonra bizi
aydınlatmaya
devam ediyor. Muhterem dinleyicilerimiz, bize verilen sürenin sonuna geldiğimiz için size Allah'a ısmarladık diyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.